言いにくい。
Merhaba, günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Yeni güne hoş geldiniz. Bugün 4 Ağustos 2020 Salı. Programı sizler için Zeynep Karaışık, Zeynep Yıldırım ve Özlem Öztaş birlikte hazırladılar. Sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Burak Kararoğlu ve mikrofonda ben İpek Önder. Bugün de sizlerle 9.55'e kadar birlikte olmayı diliyoruz. Efendim, bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Elektronik posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr, Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, telefon numaralarımız da 0-90-312-463-34-19 ve 463-34-21. Yeni güne gazete manşetlerini okuyarak başlayacağız ve hemen ardından Ankara gündemini öğreneceğiz. Bu bağlantının hemen ardından da gazetelerde öne çıkan başlıkları ATV Ankara Haber Müdür Yardımcısı Salim Salimoğlu bizlere değerlendirecek ve son bölümde yeni günde spor diyeceğiz. Sporda yaşanan gelişmeleri de spor yorumcusu Tansu Polatkan aktaracak. Gazete başlıklarına Hürriyet'le başlıyoruz. Kaprisleri örgütü böldü. Fethullah Gülen'in en yakınındaki isimlerden biri olan Mehmet Yaşan'ın baylo kayıtlarından örgüt içindeki para kavgası ve Hakan Şükür'le ilgili ilginç bilgiler çıktı. İki numara krizi, Hürriyet'in ulaştığı baylo yazışmaları Mehmet Yaşar'la örgütün mali sorumlularından İsmet Aksoy arasında geçiyor. Yaşa ve Aksoy'un öncelikli gündemi, örgütün iki numarası olan Mustafa Özcan'ın mali konularda Fethullah Gülen'den gelen talimatlara uymaması ve bu yüzden ikilinin arasında yaşanan gerilim. Bir diğer ağırlıklı konu ise ABD'deki başkanlık seçimi kampanyası boyunca Demokrat aday Hillary Clinton'a yapılacak mali desteğin nasıl olacağı, Yaşar ile Özcan yazışmalarında firari futbolcu Hakan Şükür'ün bitmeyen kaprislerinin örgüt içinde nasıl büyük bir sıkıntı yarattığından da söz ediyorlar. İnce parti yılbaşında kuruyor. Muharrem İnce'ye yakın kaynaklarla konuşuyorum. İnce'nin parti kuracağım dediği söylüyorlar. Tarih olarak da yılbaşını veriyorlar. Abdülkadir Selvi'nin bugünkü köşe yazısından bir bölüm sizlerle paylaştık. Ortak Deniz'de gövde gösterisi Türk Silahlı Kuvvetleri son dönem gözlerin çevrildiği Akdeniz sularında eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi. TSK 4 gün eğitim yaptığı SAT ve SAS komandolarının katıldığı eğitim son dönem gerilim yaşanan bölgedeydi. Bakanlık açıklaması aslında Orta Akdeniz'e görev yapan fırkateynlerimiz de fırkateynlerde konuştuğu helikopterler, SAT, SAS ve amfibi hücum timi personeli 26-30 Temmuz 2020 tarihleri arasında çeşitli eğitimler icra etti denildi. Hollanda Türkleri açıldı. Hollanda, Türkiye dahil bazı ülkelerden gelenlere yönelik karantina uygulamasını kaldırdı. Bir süre evde kal. Buna göre artık Türkiye'den bu ülkeye gidenler 14 gün karantinada tutulmayacak. Sadece kendilerinden belirli bir süre evde kalmaları talep edilecek. Sağlık Bakanı bu kararın riskli sınıfındaki ülkelerden gelenlerin şikayeti üzerine alındığını söyledi. Ve Hürriyet'le devam edelim. Pandemiyle gelen dram, ABD'de yatağa bağlayıp ağzını çorap tıkadığı eşinin ölüm üzerine tutuklanan binbaşı Hüseyin Kurtdere'nin hikayesini ailesi ve avukatı anlattı. Türkiye'ye dönemediler. İddialara göre Nalan Kurtdere çok ağır psikolojik sorunlar yaşıyordu. Aile pandemi nedeniyle Türkiye'ye dönemeyince hayat zorlaştı. Hüseyin Kurtdere bir kriz anında eşine sakinleştirici verip bağladı. Hürriyet gazetesinin ardından manşetlerine bakacağımız bir diğer gazete Milliyet. Okuyan Türkiye, Türkiye Temmuz'da 60 milyon kitap üreterek tüm zamanların en güzel rekorunu kırdı. Rakamlara göre kişi başı 5 kültür 5 eğitim kitabı düşüyor. Binin üzerinde kitap yayıncısı üyesi bulunan Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu Başkanı Münir Üstün, 1 Temmuz'da 29 Temmuz 2020 tarihleri arasında Türkiye'de 60 milyon 637 bin 290 kitabın basıldığını açıkladı. Bu rekor tesadüf değil diyen Üstün, rakamlara okullarda dağıtılan ders kitaplarıyla 48 sayfaya kadar olan bandrolsüz kitapların dahil olmadığını söyledi. Yayın evleri sevindi. Kırmızı Kedi Yayın Evi kurucusu Haluk Hepkon, artışta pandeminin de etkisi oldu. Kült eserler yeniden gündeme geldi dedi. Taze Kitap Yayın Yönetmeni yazar Zeynep Sevde de 2020'de kitaba talebin 2 kat arttığını söyledi. April Yayın Editörü Nazlı Berivan Ak'ta verilere aldanmayıp okuma kültürünü yaygınlaştırmalıyız yorumunu yaptı. Dalga dalga koronaya, tablo 15 gün sonra, bayramın son gününde salgın için alınması gereken bireysel tedbirler unutuldu. İstiklal Caddesi'nde gezenler ve adalara gitmek için iskeleleri akın edenlerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayramda salgın faktörü yeterince dikkate alınmadı. Vaka artışlarının ülke geneline yayılmasından endişe ediyoruz dedi. Profesör Mustafa Necmi İlhan da vaka artışları yaklaşık 10-15 gün sonra tabloya yansıyacaktır diye konuştu. Bayram dönüşü yollar kan gölü, Hakkari'de pikniğe giden Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüs şarampole yuvarlandı. 4'ü Milli Eğitim personeli, 6 kişi öldü. Ankara Gölbaşı'nda da park halindeki tıra arkadan çarpan gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilde 5 kişi hayatını kaybetti. Mevsimlik sahtekarlık, koronavirüs nedeniyle bu yıl otel yerine kiralık villaları tercih eden vatandaşlar dolandırıcıların hedefinde. TÜRSAB'a bağlı acentelerin internet siteleri birebir kopyalayan sahtekarlar daha ucuz villa kiralama vaadiyle tatilcileri dolandırıyorlar. Yetkililer kampanya ve indirim vaatlerine inanmayın diyor. Top modeli plajda dayak, Ukraynalı top model ve 3 kadın arkadaşı İzmir Çeşme'de bir yazlık mekanının güvenlik görevlilerince saldırıya uğrayıp darp edildiklerini iddia etti. Top model maruz kaldığı şiddeti gösteren fotoğrafı sosyal medyadan 3 ayrı dilde paylaşıp sessiz kalmak istemiyorum dedi. Turizm Bakanı Ersoy da bu kabul edilemez, magandalık kimsenin yanına kar kalmayacaktır dedi. Bir kadın cinayeti daha döverek öldürdü. Antalya Muratpaşa'da önceki gün Gökhan Çınar'ın düştü dediği sevgilisi Hatice Şimşek'i döverek öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden katil zanlısı, alkollüydük, gece kavga ettik, dövdüm, uyandığımda öldüğünü fark ettim dedi. Gökhan Çınar mahkemece tutuklandı. Efendim, sırada Sabah gazetesi var. Şehit Esma'nın babasının duası kabul oldu. PKK bombasını imha ederken şehit düşen Assubay Esma Çevik'in babası bayramda kızının mezarında katil yakalansın diye dua etti, ardından müjde geldi. Mardin'in Derik kırsalında İHA'ların da katıldığı operasyonda silah ve teçhizatı ile yakalanan Zana Mardin Kod adlı kadın terörist Zilan Demir, PKK'nın bölge mayıncısı çıktı, bombayı hazırladı. Hain teröristin geçen yıl Şırnak'ta Assubay Esma Çevik'in imha ederken şehit olduğu patlayıcıyı hazırladığı belirlendi. Olayda uzman çavuş Kemal Sayar da şehit düşmüştü. Kanı yerde kalmadı. Şehit Assubay'ın babası Hüseyin Akgül haberi alınca şöyle dedi. Bayramın ilk günü kızımın mezarının başında katillerin cezalarını bulması için dua ettim. Duam kabul oldu. Hiçbir kan yerde kalmaz dedi. Gönüllü bomba uzmanı olmuştu. Şehit Assubay Esma Çevik, hukuk fakültesini kazanmasına rağmen askerlik görevini tercih etmiş ve gönüllü olarak bomba uzmanı olmuştu. Çevik'i şehit eden saldırının faili PKK'lı Zilan Demir'in varil, tencere ve mutfak tüplerinden A4 plastik patlayıcıyla birçok bomba hazırlayıp yollara yerleştirdiği belirlendi. Başkandan yoğun bayram diplomasisi, Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği Kurban Bayramı'nda da hız kesmedi. Erdoğan bayramın ilk 3 gününde Azerbaycan'dan Katar'a, İran'dan Endonezya'ya, Kazakistan'dan Kosova'ya kadar 21 liderle telefon görüşmesi yaptı. Milli Eğitim Yasa Boğan Kaza, Hakkari Yüksekova'da ilçe milli eğitim personelinin de bulunduğu araç uçuruma yuvarlandı. 2'si öğretmen, 6 kişi öldü. Araçtaki yolcular Buzul Gölleri bölgesinde pikniğe gidiyordu. CHP kurultayı olduğu Koronatay, CHP'de kurultay sonrası virüs vakaları artıyor. Koronaya yakalanan partili sayısı 78'e yükseldi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti de şöyle: ABD terörü finanse ediyor, Kandil'de ne pazarlığı yaptınız? ABD PKK-PYD üzerinden yeni bir senaryo devreye sokuyor, CIA bağlantılı Delta Enerji adlı firma Suriye'de PYD ile petrol anlaşması yaptı, ardından bir ABD heyeti Kandil'e gitti. Dışişleri Bakanlığı ABD'nin terörizmi finanse ettiğini belirterek petrol anlaşmasına sert tepki gösterdi. Delta Enerji'nin PKK ile anlaşmasını Cumhuriyetçi Senatör Graham'ın duyurması pazarlıkta ABD yönetiminin olduğunu gösteriyor. Şirket Suriye'de faaliyet iznini Hazine Bakanlığı'ndan yeni almış. Şirketin 3 yöneticisinden biri ABD'nin eski Danimarka Büyükelçisi, bir diğeri ise güvenlik şirketi patronu. İSET'le karşılıyoruz. Bu anlaşmadan kısa süre sonra ABD'li bir heyetin Kandil'e giderek PKK'nın elebaşlarıyla görüştüğü ortaya çıktı. Dışişleri Bakanlığı bu korsan anlaşmaya sert tepki göstererek ABD'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesine İSET'le karşılıyoruz dedi. Avrupa'da Türkiye yolunda. Avrupa'daki silah şirketleri artık yerli üretime ağırlık verecek. Bundan sonra üretilecek helikopterler, Alman ordusunun yeni tip piyade tüfekleri ve Alman-Fransa-İspanya ortak projesi savaş uçaklarında hiç Amerikan teknolojisi kullanılmayacak. Şirketler böylece hassas bilgileri koruma altına almayı amaçlıyor. İran'da ölü sayısı 3 kat fazla. İran Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin. Ancak iddialara göre gerçek rakam açıklanandan 3 kat fazla. BBC Farsça'ya sızdırılan devlet kayıtlarına göre 20 Temmuz itibariyle ölü sayısı 42 bine ulaşmıştı. O tarihte resmi açıklama ise 14 bin ölü olduğuydu. 21 liderle görüştü. Bayram diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Asani ve Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in de aralarında bulunduğu 21 liderle görüştü. Liderler bayram tebriğinde bulunurken ikili işbirliği de konuşuldu. İyi ki varsın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği Taha Ses'in beynindeki tümör %35 küçüldü. Görme yetisini kaybeden minik Taha'nın sağ gözü için umut doğdu. Çektiği videoyla Erdoğan'a teşekkür eden Taha, "Tayyip dedeciğim bayramı mübarek olsun, ellerinden öperim, iyi ki varsın" ifadelerini kullandı. Kurban bağışları arttı. Covid-19 nedeniyle kurban kesmeyen vatandaşlar yardım kuruluşlarına bağışta bulundu. Türkiye ve 52 ülkede 4 milyon ihtiyaç sahibine kurban ulaştırdıklarını belirten İHA Genel Sekreteri Durmuş Aydın, bağışlar %60 arttı dedi. Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Yardımcısı Coşkun Yıldız, geçen yıl 10 bin, bu yıl 15 bin hisse dağıttıklarını anlattı. Sadaka Taşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özsal da bu yıl yaşanan bereket hepimizi mutlu etti ifadelerini kullandı. Tel Aviv'in Gabar'daki adamı öldürüldü, gri listede aranıyordu. Metin 30 Temmuz'da Şırnak Gabar kırsalında etkisiz hale getirdiği 4 PKK'lıdan birinin gri listede aranan Yürük İsrail adlı kod adlı Seyit Han Acay olduğu belirlendi. Acay'ın PKK'ya 2006'da katıldığı, 5 yıl İsrail'de kaldığı, son olarak da Küpeli Gabar bölgesinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi. 400 hektarı mangal ateşi yaktı, bir kişi gözaltında. İzmir Menderes'e başlayan ve yoğun çalışmalar sonucunda 22 saatte güçlükle söndürülen orman yangınına mangal ateşinin neden olduğu ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, alevlerin başlangıç noktasında yiyecek içecek materyalinin bulunduğunu söyleyerek mangal ateşine dikkat çekti. 300-400 hektar alanı yok eden yangına sebep olduğu iddia edilen bir kişi ise gözaltına alındı. Trafik durma noktasında Kurban Bayramı'nı İstanbul dışında geçiren vatandaşların dönmeye başlamasıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor. Başta İstanbul ve Çanakkale olmak üzere birçok noktadaki sıkışıklık gün boyu sürdü. Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik durma noktasına geldi. Çanakkale Feribot iskelesindeki kuyrukta 2 kilometreye ulaştı. Anneler PKK'nın kimyasını bozdu. Eylem haberi izlemek yasak. Daha kaçırılan çocuklarına kavuşmak için eylem yapan Diyarbakır anneleri terör örgütü PKK'nın kabusu oldu. Kesin olan teröristler televizyon, internet ve gazetenin yasaklandığını, eylem haberlerini takip etmek isteyenlerin hapsedildiklerini veya ağır şekilde cezalandırıldıklarını anlattı. Trump'tan TikTok'a 45 gün süre, ABD Başkanı Trump, Çin merkezli TikTok uygulamasını yasaklama kararından tepkiler üzerine vazgeçti ve Microsoft'a TikTok'u alması için talimat verdi. Trump, uygulamayı satması için Çinli şirkete 45 gün süre tanıdı. Microsoft'un başkanı ile TikTok arasındaki pazarlıkların da sürdüğü belirtildi. Efendim, bugün başlıklarına bakacağımız son gazete Akşam. Tatilci 14 gün kuralı. Bilim kurulu üyeleri tatil sırasında önlemleri hiçe sayanları dönüşte kendileri ve sevdiklerine zarar vermemeleri konusunda uyardı. Uzmanların yorumlarına yer verilmiş Akşam gazetesinde. Mümkünse evden çalışın Profesör Levent Yamanel, vatandaşlar 14 gün karantina uygulamalı, iş hayatına dönecekler mümkünse evden çalışmalı, iş yerine gidecekler maske takmalı, mesafeye uymalı. Tatile gitmeyen için de risk, Profesör Nuran Yıldırım, kalabalık tatillerden dönülen yerlerdeki insanlar da riske atılıyor, emekler boşa gidiyor, kurallara uyulmazsa başladığımız yere geri dönebiliriz. Yakında tablo değişebilir, Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Profesör Necmi İlhan, salgın tedbirlerine bayramda uyulmadı, bu durum 10-15 gün süre sonra vaka tablosunda artış olarak yansıyacak, dedi. Başkan sayesinde evladım görüyor. Başkan Erdoğan'ın himayesinde İstanbul'da tedavi gören Taha Sis yeniden görmeye başladı. Elazığ'dan 6,5 ay önce İstanbul'a gelen Taha'nın göz sinirleri üzerinde baskı yapan tümör %35 küçüldü. Küçük çocuk çektiği videoyla Başkan Erdoğan'ın bayramını kutladı. Piknik yolunda facia. Hakkari Yüksekova'da dün sabah pikniğe gidenlerin içinde bulunduğu araç Göllerbaşı mevkiinde şarampole devrildi. Kazada 3 milli eğitim personeli olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralı olarak tedavi altına alındı. Geride çöplük kaldı. Marmaris tatilcilerin ayrılmasıyla birlikte dev bir çöplüğe döndü. Sahil şeridinde çöp yığınları oluştu. Sefa'nın dönüşü yine aynı cefa. 4 günlük bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte yine aynı manzaralar yaşandı. Çanakkale'de feribot kuyrukları 2 kilometreye uzadı. İstanbul'da dönenlerin yoğunluğu nedeniyle de TEM Kocaeli'de tıkandı. Annelerin evlat nöbeti örgütü eritiyor. İkna ile Mardin ve Şırnak'ta teslim olan teröristlerin ifadeleri ortaya çıktı. Diyarbakır'daki annelerin eylemi çok etkili. Çocuklar ailelerini gördüğünde çoğu hemen devlete ulaşmak istiyor. Amerika terörü Suriye petrolüyle finanse ediyor. Ankara ABD'li bir şirketin Suriye'de petrol çıkarmak için terör örgütü PKK-YPG ile anlaşma yapmasına çok sert tepki gösterdi. Washington'u eleştirdi. Dışişleri Bakanlığı terör örgütünün ABD'li bir şirkette petrol çıkarmak ve ticaretini yapmak üzere sözleşme imzalamasının Suriye halkının doğal kaynaklarına el koymak anlamına geldiğini belirtti. Bakanlık açıklamasında ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesine esefle karşılıyoruz, denildi. Top modeli Beach'daya, Ukraynalı top model Çeşme'deki bir plajın güvenlik görevlisince darp edildi. Top model şirketin fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Zanlı gözaltına alındı. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, bu kabul edilemez, magandalık kimsenin yanına kar kalmayacak, diyerek de tepki gösterdi.
Ankara'da gündemde neler var?
TRT muhabiri Semih Kılıç telefon attığımızda. Günaydın, iyi çalışmalar efendim.
Günaydın, kolay gelsin.
Ankara gündemine ilişkin notlarınız neler?
Evet, Ankara'nın gündemi geçtiğimiz haftalarda aslında çok yoğundu ama araya bayramın girmesiyle beraber biraz daha o gündemin düştüğünü söyleyebiliriz. Ama gündemin öne çıkan başlıklarını aktarmaya başlayalım. Üniversite tercihi yapacak öğrenciler için oluşturulan sanal fuar bugün itibariyle başlıyor. Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan sistemle öğrenciler üniversitelere ve programları tanımış olacak. Tabii ki tercihler 6 Ağustos'ta başlayacak. Öncesinde Yüksek Öğretim Kurumu tercih dönemi öncesi sanal ortamda fuar düzenliyor ve dijital platformda öğrenciler tercih edecekleri üniversitelerle bu şekilde buluşuyor. Malum salgın sebebiyle yüz yüze düzenlenen etkinlikler artık geride kaldı. Belli bir sürecin artık onlar dijital ortama taşındı. Öğrenciler de bu sene sanalfuar.yok.gov.tr adresi üzerinden üniversite ve programlar hakkında bilgi alabilecek ve yine 200 üniversitenin katılacağı bu sanal fuar yüksek öğretim kurumları canlı tanıtım etkinlikleriyle hem kendilerini tanıtacaklar hem de öğrencilerin merak ettikleri konuları canlı sohbet yoluyla ortaya getirmiş olacaklar, bilgileri aktarmış olacaklar. Dediğimiz gibi bugün itibariyle başladı, 7 Ağustos tarihine kadar bu etkinlik devam edecek. Gündemin bir diğer önemli başlığına baktığımızda o da psikoloji eğitiminin sorunlarına ilişkin. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda bir açıklama yapmıştı ve hemen o açıklamanın ardından Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu harekete geçti. Kurul rapor çalışmalarını oluşturmaya başladı. Bugün itibariyle de bir toplantı yapılacak ve bundan sonraki süreç için adımlar atılmaya başlayacak. Diğer başlıklara bakacak olursak Türkiye İstatistik Kurumu'ndan başlığımız var. Temmuz ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi ve yine yurt içi üretici fiyat endeksi bugün içerisinde açıklanacak. Yaklaşık yarım saat sonra bu fiyat endekslerinin de verilerinde açıklanmasını bekliyoruz. Dediğimiz gibi gündem geçtiğimiz günlere oranla sakin ve günün öne çıkan başlıkları bu yönde.
Teşekkür ediyoruz. Gündemin öne çıkan başlıklarını TRT muhabiri Semih Kılıç bizlerle paylaştı. Kolaylıklar diliyoruz.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
ATV Ankara Haber Müdür Yardımcısı Salim Salimoğlu telefon attığımızdaki konuğumuz. Günaydın efendim, iyi çalışmalar, hoş geldiniz yeni güne.
Günaydın, teşekkür ederim, pek iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz efendim, geçmiş bayramınız da kutlu olsun bu arada.
Efendim, sağ olun, bayram sizlerimi dinleyicilerimizinkini de kutlamış olayım ben de.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Efendim, bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde salgın faktörü ne yazık ki gelen görüntüler doğrultusunda yeterince dikkate alınmadığı ortaya çıktı. Kurban Bayramı tatilinde binlerce vatandaş da sahillere akın etti. Tabii Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri de sahillerden gelen görüntülerin ardından önemli uyarılarda bulundu. Rakamlar bize ne anlatıyor efendim? Koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı nasıl değerlendirmek istersiniz?
Gerçekten hani korkutucu diyeceğim artık yani çünkü şunu anlayamıyorum ben şimdi bu hastalık bu tehlike geçmiş değil, virüs hala aramızda dolaşıyor ama nasıl oluyor da hani bu kadar rahat olabiliyoruz? Tamam, şimdi tatile çıkılmasın değil, evet tatile çıkılsın tamam, ama bunun bir yolu yöntemi var, işte şartları var, bir maske takın, mesafeye uygun davranın, hijyen kurallarına uygun davranın. Yani sonuç itibariyle biz kendi önlemimizi almadığımız zaman sadece kendimize zarar vermiyoruz. Yani burada bencilce düşünebileceğimiz bu durum içerisinde değiliz. Şayet bana bir şey olursa benim belki yanımda size olacak, sizin anneniz olacak, ötekinin teyzesine olacak. Belki çok daha büyük can kayıplarına neden olabilecek kadar sonuçlar ortaya çıkacak. Bunu maalesef düşünemiyoruz. Nedense bilmiyorum. Yani havalar ısındı, İşte virüs etkisini mi yitirdi gibi böyle de bir enteresan mantığa bürünen insanlar var çevremizde. Ya virüs etkisini yitirmiş olsa bu kadar hastalık hala ortada olmasa belki ölümcül etkisiyle ilgili tartışılabilir bu konu, ama biz sağlıkçı değiliz. Bunu tartışacak kişi de biz değiliz. Yani işte hani günlük vefat sayıları 20'nin üzerine çıkmıyor. Evet, çok güzel. Keşke daha da aşağıda olsa, hatta çok keşke sıfırlayabilsek. Ama hani ölüm vefat oranları sayıları üzerinden kalkıp da yorum yapıp aman bu virüsle ilgili bana bir şey olmaz demek de doğru değil. Çünkü sadece ölüm olarak bakmamak lazım. Öbür tarafta ileri dönemlerde belki ciğerlerimizde bir hasar bırakacak. Belki onarılmayacak hasarlar bırakacak. Ya bugün genç yaşta atıyorum 20'li 30'lu 40'lı yaşlarda bu hastalığı hayatta atlattık diyelim ya da hani yatarak da olsa hafif bir şekilde atlattık diyelim. Sonrasında ileride belki 50'li 60'lı yaşlara geldiğimizde belki daha büyük onarılmaz sorunlarla karşılaşacak bu virüs nedeniyle. Doğal olarak en doğrusu, en mantıklısı bu virüse yakalanmamak. Bu virüse yakalanmadan bu süreci atlatabilmek. Ama maalesef yani gerçekten ben hani bazen idrak edemiyorum. Acaba diyorum hani bunu şimdi radyodan bizi dinleyenler tabii ki duyuyorlar ama hani duymayan insanların da bunları kendi aralarında konuşmadığına inanmıyorum ya da bunları düşünmemiş olabileceğine inanmak istemiyorum. Yani herkesin bunu düşünebiliyor olması lazım diye normal olarak insanın aklına geliyor. Ya da en azından çevresinde sağında solunda onları uyaracak insanların olmuş olabileceğini düşünmek istiyorum. Bu vurdum duymazlık gerçekten çok korkutuyor. Yani tam rakamlara baktığımız zaman evet hasta sayısı 1000'in üzerine çıkmıyor çok şükür ki. İyileşen hasta sayımız da 1000 civarında. İşte dün en son 3 Ağustos'u açıklamıştı Fahrettin Koca. Dünkü rakamları açıklamıştı. 995 hasta yeniden yani ilk kez hasta olan kişi sayısı 995. İyileşen hasta sayısı ise 1003 olarak. Yani bu iki aradaki denge hemen hemen buraya oturdu gibi uzunca bir süredir. Ama bizim bunu yani bugünkü hasta sayısı denilen o işte 995 kişi olarak görünen o bölgedeki rakamları bizim sıfırlamamız lazım ki ancak bunu bitirebilirim. Hatta yani yaz aylarına girmeden önce hatırlanacaktır. İşte bu 900'lerde olan, 1000'lerde olan sayının 300'lere kademeli olarak işte belki 50'lere sonrasında da tamamen sıfırlara inebileceği yönünde beklentiler vardı. Ama ne oldu? Bir anda hani maske takan insan takmamaya başladı ya da işte mesafeye dikkat eden insan etmemeye başladı. Yani ne oldu? Virüs yok olmadı ki, sadece havalar ısındı. Şimdi kış dönemi geldiği zaman o zaman tekrar bu ağırlaşan vakalar çıkacak olursa o zaman ne yapacağız? Tekrar ya da işte atıyorum sokağa çıkma yasakları uygulanacak olsa, tekrar evden çalışmalar, eve kapanmalar olacak olsa, 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı gelecek olsa o zaman ne yapacağız? Daha mı iyi olacak? Yani nedense kimse hani geleceği de düşünmüyor. O yüzden ben gerçekten çok endişe ediyorum. Ki hani bu sadece benim endişem değil, hepimizin aslında endişesi olması gerekiyor. Ki başlattığım da söylediğim gibi yani devletin ilgili kademelerinden işte Sağlık Bakanı başta olmak üzere benzer açıklamalar geliyor zaten. Endişe açıklamaları geliyor. Tedbir alınması gerektiği yönde açıklamalar geliyor. Ama bir de diğer taraftan işin uzmanlarının yani sağlıkçıların yaptığı açıklamalar önemli. İşte bilim kurulu üyelerinden sık sık aynı açıklamalar geliyor. Yani o tatillerde o kadar ya dip dibe olmanın bir anlamı yok. Yani bunun için zaten her bir şart konulmuştu. İşte en az 1.5 metre olacaktı şezlongların arası. Yani buna riayet edin en kötü ihtimalle. Hani tamam denize girerken zaten maskeyle girebilme durumunuz yok da dip dibe denize girmenin de bir anlamı yok. Yani kulaç atamayacak görüntüler vardı ya çeşmede, evet. Falan yani hatırlanacaktır. Şimdi orada denize girmenin de bir anlamı yok zaten. İki kulaç attığınız zaman birisine çarpacak. Yani gerçekten çok anlamsız. Hani çeşmeye gitmeyin, bu sene Ilıca'ya gitmeyin de Alaçatı'ya gidin. Alaçatı çok yoğunsa Kuşadası'na gidin. Orası da mı çok yoğun? Atıyorum Fethiye'ye yayınlayın. Yani hani Türkiye'de o kadar çok yer var ki gidilecek. Hani Ege'ye gitmek zorunda değilsiniz. Karadeniz'e gidin. Olmadı Akdeniz'e inin. Yani bu kadar çok alternatifin arasında kalkıp da orada dip dibe işte eğlence mekanları hakeza öyle tabiri yani sahiller, plajlar deyip aynı zamanda eğlence mekanları da öyle. Yani bir akşam da evinizde oturuverin ya, çıkmayı verin, ne olacak ki? Yani çok hani tamam belki eğlenmek istiyorsunuz, belki bir şeyler içmek istiyorsunuz ama bunu evinizde de yapabilirsiniz. İlla bir eğlence mekanına gitmek zorunda değilsiniz ya da bir eğlence mekanına gidecekseniz de daha sakin olan yerleri tercih edin. Ki bunu işte işletmelerin de aslında hepsinin birer kapasitesi var. Yani bu COVID dönemiyle ilgili olarak alması gereken bir sayı var. Sadece işletmelerle ilgili değil, işte 2000 önce de bir fotoğraf görmüştüm. Tekne durumda insanlar böyle balık gibi şeklinde doldurmuş. Oysa tekne sayısı atıyorum 40 kişide 20 kişi alabilmesi gerekiyor. Yani yarı yarıya indirmesi gerekiyor. Hatta fiyatlar da ona göre artırıldı, yükseltildi. Yani sen hem bir taraftan çift kişi parası alacaksın, bir taraftan da alman gerekenin çok daha fazlası müşteriyi alacaksın. Yani bütün bunların aslında denetiminin de yapıldığını tahmin ediyorum, düşünüyorum. Daha doğrusu yapıldığını umut ediyorum. Yapılıyor olmasını umut ediyorum. Ki yani biz demek ki böyleyiz. Hani cezayı görmeden kurallara uymayacağız. Doğal olarak bu cezaların uygulanması gerektiği yönünde bir umudum var. Önümüzdeki süreçte en azından işler daha fazla sarpa sarmadan, yani maske takanlar da dahil olması üzere, sadece işletmelerden bahsetmeyeyim ama maske takmayanlar da dahil olmak üzere, bu cezaların ya da işte sadece maske değil mesafe kurallarına da uymayanların cezalarla uyarılması yönünde ancak bir adım atılabilir belki. Yoksa bunun daha sonrasını ben gerçekten düşünmek istemiyorum. Yeniden eve kapanabileceğimiz dönemler gelebilir ki umarım gelmez. O yüzden bizim bu endişelerle, hep bu endişeyi hepimizin yaşayarak tedbirli adımlarını hep birlikte atmamız gerekiyor. Yani çok basit bir şey, yani çok zor bir şey de değil ki. Yani hani böyle ağzımızda kuş tutulması istenmiyor bizden. Sadece bir maske takacaksınız diyor. Belki insanlarla çok yakın olmayacaksınız deniliyor. Bir de hijyeninize dikkat edeceksiniz. Bu üç başlık. Yani bu hani olmaz olmaz bir şey değil ki. Zaten tatil bölgesindeysen hijyenine dikkat etmeme gibi bir şansın yok. Zaten o sıcakta günde en fazla şey, en az 3 defa duş alman gerekiyor. Ya da işte hani çok kalabalık yerlerde dip dibe işte beni çok rahatsız eder örneğin. Yani o kadar kalabalıkta denize giriyor olmak. Ben o kalabalıkta girmek yerine giderim, bir koy bulurum kendime, daha sakin bir koy, orada girmeyi tercih ederim. Yani bunlar hani çok zorlanacak şeyler değil. Geriye bir tek maske takmak kalıyor. Maskeyi de yani bir atıyorum markete gireceğinizde taksanız, girip çıkarken taksanız ya da kalabalık bir yere baktınız ki 3-5 insan var çevrede, onların arasından geçecekken taksanız, kağıt yolun dışında hani arabanızda giderken maskenizi indirseniz artık buna zaten kimse bir şey demiyor.
Evet.
Yani çok basit şeyler yüzünden
çok basit tedbirler aslında
atıyoruz gibi geliyor.
Tabii. Kural ihlallerine ilişkin vaka artışları 10-15 gün sonra tabloya nasıl yansıyacak, bu da bir başka merak konusu olacak Sayın Salimoğlu. Şimdi Covid-19 gündeminin yanı sıra sıcak gelişmeler de yaşanıyor. Ankara-Atina arasındaki gelişmelere bir göz atalım isterseniz. Yunanistan Lozan'ı yeniden tartışmaya açmak istiyor. Bu ikili ilişkileri nasıl yansır sizce?
Yunanistan yani burada sadece Lozan değil de biraz daha aslında genel bakmak gerekecek de. Bu arada İpek Hanım, benim bir ricam olsa.
Tabii buyurun.
Sesim bana geri dönüyor da teknik arkadaşlar belki bu konuya bir çözüm bulabilirler mi bilmiyorum ama çözüm yoksa sorun değil, dinlerim. Tamam, şu an düzeldi, çok
tamam.
Teşekkür ederim.
Buyurunuz efendim, sizi dinleyelim.
Yani Doğu Akdeniz özelinde hani daha genel olarak bakmak gerekecek belki konuya. Sadece işte Lozan, Ege Adaları, Ege'de yaşadığımız Yunanistan'la gerilim değil, biraz daha geniş ölçekte bakıp Doğu Akdeniz'de topyekun yaşanan gerilime belki de bakmak gerekecek.
Evet.
Zaten Lozan tartışmalarının özünde de yatan bu, malum işte Türkiye Libya ile deniz sınırlarını belirleyen çok güzel bir anlaşma imzaladı. Yani her iki taraf için de, Libya için de Türkiye için de olumlu sonuçlar da olacak bir anlaşma imzaladı. Tabii bu karşı blok, ki karşı bloğu da işte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa olarak böyle bir blok şeklinde yaparsak, ki hani Fransa'nın bu blokta ne işi var diye düşünüyor insan tabii ister istemez ama tabii Fransa başka sahiplerle hem Türkiye düşmanlığı yönünde izlenecek bir politika, devlet politikası olarak atılan adımları var, hem de diğer taraftan o Doğu Akdeniz'de hakimiyet kurmak isteyen bir ülke. Yani o da kendi ülke çıkarları doğrultusunda baktığı zaman Doğu Akdeniz'de o da hakim olmak istiyor. Yani Türkiye'nin hakimiyetindense benim hakimiyetim olsun. İşte Yunanistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'ı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail'i, bunlarla ben hani parmağımda oynatayım, bunları ben parmağımda oynatayım yönünde bir devlet politikası izliyor. Bu da hani Fransa devlet açısından bakıldığı zaman mantıklı. Yani sonuç itibariyle burada bir uluslararası hukuka uygun olarak atılan bir adım var. Uluslararası hukuka uygun olarak adım atmış iki ülke var, Libya ve Türkiye. Ki Libya'nın meşru hükümetiyle, Sadat hükümetiyle imzalanmış bir anlaşma bu. Bunun altını çizmek lazım bir. İkincisi, bu anlaşma Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği'ne, bütün platformlara duyurulmuş, bilgilendirilmiş bir anlaşma imzalanmadan önce. İmzalandıktan sonra da yine bilgilendirme yapılmış. Gayet böyle hani meşru, hiç üzerinde tartışma dahi götürmeyecek bir anlaşma. Ama diğer taraftaki blok işi bambaşka yerlere çekerek bambaşka noktalardan vurmaya çalışıyor. Şimdi Türkiye en son bu anlaşmaya dayanarak bir NAFTEX ilan etti. Yani bölgede işte doğalgaz, petrol arama çalışmaları yapacağına dair işte şu bölgeler arasında ben çalışma yapacağım diye o bölgelerden işte geçecek olan hem savaş gemileri hem o bölgelerde vasfiyen ticari gemiler onlara çok açık bir şekilde hani buraya gelmeyin burada ben çalışıyorum demeye gelen bir bunun adına da NAVTEX deniliyor. Böyle bir mesaj yayınladı. Bu mesaj üzerine zaten gerilim tırmanmaya başladı. Yani Fransa bir taraftan ne oluyorsa Mısır diğer taraftan işte Birleşik Arap Emirlikleri zaten Mısır'ı destekliyor. Aynı zamanda Yunanistan'ı, Güney Kıbrıs Rum yönetimini. Yunanistan diğer taraftan bir anda bu şekilde bir gerilim yaratılmaya başlandı. Sonrasında iş artık o hale geldi ki Türkiye Yunanistan'la biz uzun yıllardır malum sadece Doğu Akdeniz'de değil, Doğu Akdeniz şurada 2-3 senedir Yunanistan'la belki yaşadığımız bir gerilim ama onun öncesinde uzun yıllardır 12 adı sorunu yaşıyoruz. 12 adadan kaynaklı olarak deniz sınırı anlaşması yani Yunanistan 12 mile çıkarmaya çalışıyor. 12 mile çıkarmaya çalıştığınız zaman bizim hemen düğümüzde işte Simit adası var. Yüzerek gidebiliyorsunuz Türkiye anakarasından, Anadolu'dan atlayarak yani yüzerek karşıda Yunan adasına geçebiliyorsunuz. O kadar yakınlıktaki bir adada 12 mili düşünün. Türkiye'nin yani Anadolu'nun topraklarına kadar deniz sınırı istiyor. Yani denizi de geçiyor artık Türkiye kıyılarına kadar çıkan bir sınır istiyor Yunanistan. Hani akla mantığa aykırı talepleri var. Bu uzunca yıllardır olan talepler bunlar. Doğal olarak uzunca yıllardır devam eden bir gerilim zaten var. Ege'de Ege adaları 12 adalar üzerinden ve daha başkaca konular üzerinden devam eden Yunanistan'la gerilimimiz zaten vardı. İşte şimdi bu NAVTEX ilanından sonra yani Doğu Akdeniz'deki gerilimin ardından Türkiye Yunanistan'la, Yunanistan dahil olmak üzere sadece Yunanistan değil tabii ki hani bölgeyi ilgilendiren diğer ülkelerle Doğu Akdeniz'de komşusu olan diğer ülkelerle oturup bu işin konuşulabileceğini ki burada özellikle bunun altını çiziyorum yani Fransa ile değil. Hani Fransa'nın Doğu Akdeniz'de bir ilgisi yok. Fransa hani Batak Deniz'e kıyısı olan bir ülke ama biz şu an Libya ile yapılan anlaşma çerçevesinde olan bahsedilen tartışılan bölgeyle Fransa'nın bir ilgisi yok. Doğal olarak Fransa haricinde kalan diğer ülkelerle bu işin oturup konuşabileceği yönünde mesajlar verdi tüm dünyaya. Yani Türkiye bu işin aslında sulh yolunda çözülmesi gerektiği yönünde mesajını çok net bir şekilde dünyaya iletti. Bunun karşılığında orada yani tamam biz barışçı bir milletiz doğru ama öbür tarafta da işte hani Yunanistan gelsin bize istediğini yapsın ya da Fransa savaş gemisini göndersin öyle olsun böyle olsun bunlara da müsaade edilmeyeceğini en son Temmuz ayının son günleriydi 29 ya da 30'u tam hatırlamıyorum. Affedersiniz 20-21 Temmuz gibiydi yanılmıyorsam. O dönemde yaşanan bir gerilim var. Dinleyicilerimiz belki hatırlayacaklardır. Siz mutlaka hatırlarsınız zaten. İşte Doğu Akdeniz'deki NAVTEX geriliminin hemen ardından Yunanistan iki tane uçağını havalandırdı. Bunun üzerine Türkiye 8-10 tane F-16'sını havalandırdı. Yunanistan'ın bölgede savaş gemileri olduğu haberi üzerine Türkiye yine Marmaris'ten 20'ye yakın savaş gemisini bölgeye yönlendirdi. Yani Yunanistan'ın attığı bir adıma karşı Türkiye 3 katı 4 katı daha büyük adım atarak ki zaten Yunanistan askeri güç olarak ne denizde ne karada Türkiye ile mücadele edebilir o ayrı konu. Yani askeri varlık olarak zaten Türkiye ile karşılaştırılacak kıyasla kabul edilmeyecek kadar az bir askeri varlığı var. İki ülkeler kıyaslandığı takdirde. Doğal olarak o atılmış adımlar yani Türkiye'nin barışçı adımları atmaya çalışması diğer taraftan askeri anlamda geri adım olarak algılanmamalı. Çünkü bunu fazlasıyla yaşattı Yunanistan'a. Hatta o bahsettiğim işte 20-21 Temmuz'da olan süreç sonrasında Yunanistan Başbakanı hemen Almanya Başbakanı Angela Merkel'den destek istedi. Sonrasında Merkel Başkanı Erdoğan'ı aradı. İşte sulh çağrısında bulundu. Gerilim çıkarılmaması yönünde çağrıda bulundu. Ondan sonrasında zaten Türkiye bu işin sulh yoluyla çözülmesi, barış yoluyla çözülmesi konusunda atılması gereken adımlar olabileceği yönünde dünyaya mesajlarını iletti. Bunun üzerine de Yunanistan şimdi evet otururuz masaya ama işte Lozan'ın da güncellenmesi gerekir yönünde Lozan'ı ortaya sürmeye başladı. Yani oradan hala bir kurnazlık peşinde Yunanistan ama sonuç itibariyle Türkiye ve Lozan'daki haklarından vazgeçer ki bununla ilgili bir de tam tersi aslında şimdi mesela Fransa'da Le Monde gazetesi vardır bilinir. Çok da Fransa'nın etkili gazetelerinden biridir. Önceki gün yazdığı bir makaleye atılan başlık var. O aslında her şeyi özetliyor. Fransız gazetesi şöyle bir başlık atıyor. Erdoğan diyor bu politikasıyla Doğu Akdeniz politikasıyla diyor Sevr'in intikamını almaya çalışıyor diyor. Yani işin şimdi Türkiye eğer Fransızların dediği gibi Sevr'in intikamını almaya çalışan bir ülke konumundaysa Lozan'daki haklarından vazgeçecek değil. Yani bu zaten komik olur. şu an Yunanistan'ın kendi iç kamuoyuna yönelik olarak bunları biraz daha belki değerlendirmek gerekir. Ama Doğu Akdeniz'de önümüzdeki günlerde daha fazla sıcak saatler yaşanacak gibi görünüyor. Yani askeri anlamda değil belki ama diplomatik anlamda. Yani askeri anlamda da zaman zaman gerilimler tabii ki olur. İşte hani F-16'ların it dalaşlarından tutalım da işte savaş gemilerinin birbirine karşı belki silah doğrultmasına varacak kadar önümüzdeki süreçte dilerim ki böyle şeyler yaşanmaz ama hani olsa da şaşılacak bir durum değil çünkü bölge gerçekten çok sıcak ama diplomasi anlamında çok sıcak saatler bizi bekliyor önümüzdeki dönemde, burası kesin.
Evet, gözlerden kaçırmamamız gereken bir başka nokta da şu olsa gerek herhalde. Dede Ağaç'ta geçen hafta yeni bir Amerika Birleşik Devletleri üssü kurulduğu ilan edildi. Yunanistan'ın Dede Ağaç'ta kasabasında. Tabii bunun da Dede Ağaç'taki faaliyetlerin Türkiye'deki yansımalarını da herhalde önümüzdeki günlerde daha çok konuşuruz gibi geliyor Sayın Salimoğlu.
Kesinlikle öyle ama ben yani Amerika'nın hani Yunanistan mı Türkiye mi ikilemine düşeceğini çok düşünmüyorum. Öyle bir ikileme düşecek olsa da herhalde kararını Türkiye'den kullanacaktır diye tahmin ediyorum.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Katıldığınız için değerli bilgilerinizi paylaştınız. Sağolunuz efendim.
Kolay gelsin.
Sağolun. ATV Ankara Haber Müdür Yardımcısı Salim Salimoğlu telefon hattımızdaki konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde.
Spor yorumcusu Tansu Polatkan telefon attığımızdaki konuğumuz. Sayın Polatkan, hoş geldiniz efendim. Günaydın.
Günaydın İpek Hanım, nasılsınız?
İyiyim efendim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
Biz de iyiyiz, sağ olun.
Geçmiş bayramınız kutlu olsun
efendim, Sayın cümleten, Polatkan. Cümleten iyi bayramlar, evet.
Efendim, sporda yaşanan gelişmeleri sizinle birlikte bir göz atacağız. Pek çok başlığımız var. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in önümüzdeki sezon 21 takımla oynanacağını duyurdu. Adana Demir Grup, Demir Spor Süper Ligi alınacak mı merak konusu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, zaten 21 takım olması takımların, teknik adamların çok zor bir sezon geçireceğini ortaya koyuyor. Çünkü birdenbire maç sayısı ve seyahat sayısı artacak. Bu kulüplere büyük ekonomik yük olarak dönecek. Çünkü herkes hesabını başlangıçta 18 takıma göre yapmıştı. Şimdi 21 takım olunca hem kadroların daha geniş olması gerekecek. Sahaya çıkan 11'in dışında kenarda oturan futbolcuların en az oynayanlar kadar güçlü olması, kaliteli olması gerekecek. Bütün bunlar ekonomik olarak bir güçlük yaratacaktır diye düşünüyorum. Adana Demirspor takımı tabii ki birinci lige final, playoff final oynayıp Süper Lig'e çıkma amacında olan bir takımdı. Ama kaybetti. Kaybedince de tabii ki onlar da bir arayış içine girdiler. Ama Futbol Federasyonu ligin 21 takımla oynayacağını açıkladıktan sonra tekrar Adana Demirspor'u lige alır mı bilemiyorum. Adana Demirspor'u lige aldığı zaman playoff oynayan öbür takımlar da böyle bir hak iddia edecekler. Yani bu zincirleme giderek artan bir takım sorunlara neden olacaktır diye düşünüyorum. Onun için sanmıyorum Adana Demirspor'un bu yaklaşımı kabul edilsin. Bütün bunların dışında bir de geçen sezonlarda ligden düşenler var. Hem Süper Lig'den hem birincilikten hem ikincilikten, onlar da hak iddia edecekler. Yani böyle bir imkan vardı da niye bizim zamanımızda yapılmadı gibilerden. Dolayısıyla ben federasyonun bu konuya çok sıcak bakacağını düşünmüyorum.
Evet. Efendim, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde durdurulan ligler, yapılamayan karşılaşmalar Avrupa futbolunu sizce nasıl etkiliyor?
Avrupa futbolunu da etkiledi tabii ki. Şimdi Avrupa UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları biliyorsunuz başladı ve de Portekiz'de oynanıyor bu maçlar. Büyük bir ihtimalle de sağlık sorunlarının tek yaşanmadığı Portekiz'de oynanıyor. Biliyorsunuz deplasmanlı oynanıyor. Yani karşılıklı takımlar kendi sahalarında oynuyorlar. Sonra deplasmana gidiyorlardı ama bu defa Portekiz'de bir büyük organizasyon şeklinde bu şampiyona yapılıyor ve Avrupa UEFA Şampiyonlar Ligi maçları başladı. Önümüzdeki günlerde de bu maçlar devam edecek. Avrupa'da da tabii ki bu sağlık sorunu dolayısıyla, COVID-19 sorunu dolayısıyla bir takım sıkıntılar yaşandı. Orada da ligler ertelendi. Biliyorsunuz Avrupa Futbol Şampiyonası vardı, ertelendi, oynanmayacak. Dolayısıyla onlar da karşılıklı oynamanın, kendi sahalarında oynamanın bir takım avantajlarını yitirmiş olacaklar. Tarafsız sahada oynayacaklar ama bu da UEFA'nın aldığı, sağlık sorunlarının yaşanmaması için aldığı bir karar diye düşünüyorum. Ama futbol yine devam ediyor. Bir şekilde yine Ağustos ayı içinde futbol heyecanını önümüzdeki günlerde yaşayacağız. Hem Avrupa Şampiyonlar Ligi hem de UEFA Ligi'de. Ki bu arada hemen bir parantez açarsak, yarın akşam Medipol Başakşehir takımı Kopenhag'la çeyrek finalist olabilmek için mücadele edecek. İlk maçı 1-0 kazanmıştı. İkinci karşılaşmadan elde edeceği bir beraberlik ya da galibiyet onların çeyrek finalist olmasını sağlayacak ki Süper Lig'in de şampiyonuna yakışan bir sonuç alacağına inanıyorum ben Medipol Başakşehir takımının.
Efendim, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yaptığı yabancı oyuncu kuralı, ligden düşmenin olmaması ve harcama limiti konularında peki hangi kararlar alındı?
Vallahi ligden düşmeme konusundaki alınan kararların ardından yabancı kısıtlamasındaki kararlar da ertelendi, donduruldu bir bakıma. Yine eski sistem devam edecek. Avrupa'dan gelen yahut da daha uzak ülkelerden gelen futbolcuların ülkemizde futbol oynama şansı devam edecek. Giderek bu sayının azaltılacağı planlanmıştı ama bu değişik kararlar ortaya çıkınca o ertelendi ve dolayısıyla futbol takımları yine sahaya 11 yabancıyla çıkabilecekler ki 14 yabancı kadrolarında bulundurma imkanları var. 11 yabancıyla sahaya çıkabilecekler. Dolayısıyla bu belki de bu sezon için Avrupa kupalarına katılacak takımlarımıza bir önemli fırsat vermiştir diye düşünüyorum.
Evet, Türkiye Futbol Federasyonu'na göre de yaz transferi dönemi başladı. Sanırım bugün başladı,
evet,
değil
bugünden
mi?
İtibaren başlıyor. Bugün başlayacak ve 5 Ekim'e kadar sürecek bir transfer dönemi. Bu transfer döneminde tabii birçok futbolcunun ismi geçiyor. Takımların şu futbolcularla bu futbolcularla anlaştığı biçiminde haberler çıkıyor ama imzalar atılmadan hiçbirinin gerçek olduğuna bakmamak lazım. Tabii bu arada isimleri çok ön planda olan futbolcular var. İşte Beşiktaşlı Gökhan ve Caner'in Fenerbahçe'ye döneceği veya dönmeyeceği şeklinde konuşmalar geçiyor. Galatasaray'da Onyekuru, Belhanda gibi isimler transferde ön plana çıkıyor. Arda'nın tekrar Galatasaray'a dönmesi söz konusu. Bu arada geçen biten sezonun başarılı takımı Aytemiz Alanyaspor'un futbolcuları paylaşılmak isteniyor. Çünkü Beşiktaş, Wellington ve Enskala gibi iki önemli futbolcusunu kadrosuna katmak için uğraşıyor. Fenerbahçe, Bakasetas ve ileri uçta oynayan Sisse ile anlaşmak için uğraşıyor. Bu arada Erol Bulut, teknik direktörü Erol Bulut'la anlaşma sağlamış durumda. Çok hareketli günler, transfer döneminde çok hareketli günler başlayacak ama bütün gerçek imzalar atıldıktan sonra ortaya çıkacak. Şimdi pek çok isim geçiyor. Bu takım şu futbolcuyu aldı, alacak şeklinde. Bir de dışarıdan gelmesi beklenen futbolcular var. Bu arada ilginç olanı final karşılaşmasında Trabzonspor'un başında olan Eddie Newton'un takımda kalması ve Trabzonspor'un teknik direktörü olarak göreve devam etmesi bana göre son günlerin en ilginç haberlerinden biri diye düşünüyorum ben.
Evet. Efendim, sezonun sona ermesiyle beraber federasyonlar da liglerin başlangıç tarihlerini açıklamaya başladı. Spor severler de ülkemizde ve büyük liglerde yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Ne zaman başlayacak? Örneğin Süper Lig 2020-2021 sezonu.
Süper Lig 11 Eylül'de başlayacak şeklinde bir açıklama yapıldı, biliyorsunuz. Tabii ki 11 Eylül'de başlayacak ligde gerçekten futbolcular çok zor günler, yoğun günler geçirecekler. Bir kere maç sayısı 40'a çıktı. Bunun dışında hazırlık dönemi çok kısa olacak. Çünkü takımlar önümüzdeki hafta içinde ya birkaç gün sonra yeni sezon için, yeni lig mücadelesi için çalışmalara başlayacak. Ki şöyle bir baktığımız zaman hazırlık döneminin en az 6 ile 8 hafta olması gerekirken çok kısa bir dönem içinde ve de çok iyi dinlenmeden bir yeni sezon, yeni bir lig mücadelesine girecekler. Gerçekten futbolcularımızı çok yoğun ve zor günler bekliyor diye düşünüyorum. Futbolcular için hakikaten ve teknik direktörler için çok zor bir dönem başlıyor. Özellikle kadrolarının bu 40 maçlık ligi çıkarabilmeleri için çok geniş olmaları gerekir.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Polatkan. Sağolunuz efendim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum İpek Hanım. Hoşça kalın.
Spor yorumcusu Tansu Polatkan telefon hattımızdaki konuğumuzdu. Sporda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi kendisiyle birlikte. Efendim, bugünlük de yeni günün sonuna geldik. Programı sizler için Zeynep Karaışık, Zeynep Yıldırım ve Özlem Öztaş birlikte hazırladılar. Sesimizi sizlere Burak Kararoğlu ulaştırdı ve mikrofonda ben İpek Önder. Yarın yine aynı saatte 9.05'te buluşuncaya dek hoşça kalın.
Yeni gün.